Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Mülk suresinin 12, 13 ve 14. ayet-i kerimelerinin tefsirlerinin üzerinde durmuştuk. Ve bu programımızda da inşallah 15. ayet-i kerimeden başlamış olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkla daim eylesin. Rabbimize hamdolsun. Sağlığımız, sıhhatimiz elhamdülillah yerinde. Allah şükrünü de nasip etsin diyelim.
Amin.
Hocam 15. ayet-i kerimede kalmıştık. Arzu ederseniz öncelikli olarak ayet-i kerimeyi okuyalım. Meali şerifini takdim edelim. Ardından da devam edelim.
İnşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور O Allah ki yeryüzünü sizin için uysal bir binek haline getirmiştir. Öyleyse onun omuzları üzerinde rahatça dolaşın ve Allah'ın sizin için hazırladığı nimetlerden faydalanın. Ama sonunda onun huzurunda toplanacağınızı unutmayın. Buyurun hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu Mülk suresinin 15. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak dikkatlerimizi yeryüzüne, dünyaya çekiyor. Tabi insanoğlu biz yeryüzünde yaşıyoruz. Dünya üzerinde yaşıyoruz. Bizim yaşayabileceğimiz gezegen burası. Ya bu uzayda, semada sayısız, milyarların sayıların kifayet etmeyeceği kadar yıldızlar, efendim gezegenler vesaire var ama bunlar içerisinde bugün insanoğlunun tespit ettiği kadar henüz insanın yaşayabileceği başka bir gezegen yok. Olsa bile uzaklıklar çok fazla. Yani Allah Teala yeryüzünü adeta insanoğlunun yaşayabilmesi, onun yaşayacağı şartlara uygun bir mekan haline getirmiş. Bu hususa Cenab-ı Hak dikkatimizi adeta çekiyor. Burada huvellezî cealelekumul arda zelûlen. Yeryüzünü size boyun eğdiren adeta, sizin emrinize amade kılan odur buyuruyor. Tabii sizin faydalanmanız için, istifade etmeniz için adeta boyun eğmiş, itaatkar etmiş bir varlık gibi ifade ediyor. Zelul kelimesi bunu ifade ediyor. Çünkü manası yumuşak olmak, son derece itaatkar, boyun eğen manasına geliyor zelul kelimesi. Yani Allah Teala yeryüzünü size faydalı olan şeylere kolayca ulaşabilmeniz için kolayca boyun eğdiren, adeta sizin emrinizde, sizin itaatiniz altında olarak yaratan odur, Allah Teala'dır. Yani yeryüzü, işte insanoğlunun bütün hayatiyetini devam ettirmesi için gerekli havayı, suyu, türlü türlü yiyecekleri, içecekleri barındıran bir yer olarak yaratılmış. Allah yeryüzünü insanoğluna göre geniş olarak yaymış, genişletmiş. İnsanoğlu onun üzerinde rahat bir şekilde hareket edebiliyor. İstediği şekilde dediğimiz gibi hayatını devam ettiriyor. Yeryüzü çok sert değil, yani tamamı kayalık değil. Efendim toprak da var, yumuşak yerleri de var. Dolayısıyla böyle bir insanın her türlü ihtiyacına göre, istifadesine göre amade haline getirilmiş. Aslında biliyoruz ki bugünkü ilmin biz öğrendiğimize göre dünya küre halinde. Ama küre halinde olduğu halde insanın cismine, cüssesine göre dünya çok büyük olduğu için bize düz gibi geliyor yaşadığımız yerde. Dünya o kürenin farklı yerlerinde de insanlar bulunduğu halde bu Cenab-ı Hak yere bir çekim kuvveti vermiş ve herkes onun üzerinde rahatsız olmadan hayatını idame ettirebiliyor. Dolayısıyla bu zelûlen kelimesinin bir manası olarak da manasından hareketle Allah Teala yeryüzünü size yumuşak, bitki bitiren, İşte üzerinde kuyular açmak, nehir veya işte pınarlar çıkarmak istediğiniz zaman, bina yapmak istediğiniz zaman, işte bir takım tahılları ekmek, ağaç dikmek gibi bir takım düşüncelerinize uygun şekilde yumuşak olarak yaratmıştır. Yani zelul kelimesinden hareketle sert ve katı kaya gibi yapmamıştır şeklinde de bazı müfessirler bunu anlamışlardır. Yine bir başka velulen kelimesinden hareketle yapılan izah yorum şudur ki Allah Teala yeryüzünü özellikle insanların yaşadığı bölgeleri ne çok son derece sıcak ya da son derece soğuk yapmamıştır. Yani yeryüzünün bu şekilde yaratılması kışın aşırı soğuk, yazın efendim aşırı sıcak olmaktan muhafaza etmiştir. Yani itidal üzeredir. İnsanın bedeninin rahatsız olmayacağı şekilde bir denge içerisindedir. Onun için insanoğlu ve diğer hayvanat aynı şekilde, hatta nebatat Allah'ın yarattığı bu denge üzerine yeryüzünde, dünyada hayatlarını sürdürebilirler. Bu şekilde yaratmıştır. Yine Allah Teala yeryüzünü bir takım sabit dağlarla hareketsiz hale getirmiştir. Yani yer kabuğu var. Yerin tabii içinde bir takım katmanlar var. Adeta bu dağlar yeryüzünün kazıkları gibidir. Bu yer kabuğunu ayakta tutan kabuklar gibidir. Biz dışında olduğumuz için bize o şekilde gözüküyor. Halbuki yerin içinde mağma tabakası da var, ateş de var. Bir bakıma Cenab-ı Hak yeryüzünü aynı şekilde sabit kılmıştır. Ya bize göre sabit gibi geliyor. Halbuki yer dünyanın döndüğünü biliyoruz. Ama Cenab-ı Hak öyle bir şekilde yaratmış ki biz bu dünyanın dönüş hareketinden rahatsız olmuyoruz. Yani bizi savurmuyor, bizi bir çalkantılı yer gibi hissetmiyoruz. Sabit bir şekilde devam ediyor. Dünya döndüğü halde biz bundan etkilenmiyoruz, bundan rahatsız olmuyoruz. Hatta bunu hissetmiyoruz. Gece gündüz olmasa bunu hiç hissedecek durumda değiliz. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak yeryüzünü insanoğlunun yaşayabilmesi, hayatını idame ettirebilmesi için adeta insanoğlunun emrine vermiştir. İnsanın emri altında, insanın maslahatlarına göre yaratmıştır. Tabii Cenab-ı Hak yeryüzünü dümdüz de yaratabilirdi. Ama Cenab-ı Hak farklı şekillerde yaratmış. Bir taraftan ovalar var. İşte buralarda insanoğlu ziraatle meşgul olabiliyor. Dağlar var. İşte dağlarda işte su kaynakları, aynı zamanda dediğimiz gibi yeryüzünü ayakta tutması. Yaylalar var, işte denizler var, nehirler var, pınarlar var, tuzlu sular var, tatlı sular var, ekinler var, ağaçlar var. İşte yeryüzünün bir kısmı toprak, bir kısmı taş, bazı yerleri çöl, efendim, bazı yerleri çamur, bazı yerleri bataklık. Bütün bunların hikmetleri var. İşte bazı yerlerinde özellikle yırtıcı hayvanlar var, yılanlar var ama bazı yerleri boştur. Yani bütün bu yeryüzünde ne kadar hususiyet, özellik varsa hepsinin bir hikmeti var, maslahatı var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, yani Allah çölleri niye yaratmıştır diye insanın hatırına gelebilir. Çölün kime ne faydası var gibi. Ama şöyle bir işte bir belgeselde izlemiştim. Çölün faydası var, birçok muhakkak faydası var ama en basiti, işte hani bazen rüzgarlar oluyor, yoğun rüzgarlar bizim memleketimizde de oluyor, diyor ki Afrika'dan çöl tozu aldı geldi. Evet. Yani bir menfi, olumsuz bir şey gibi zannediyor insan. Halbuki mesela bu ormanlar var, bazısı hani böyle çok yoğun balta girmeyen büyük ormanlar var. Mesela o ormanlarda bazı ağaçlar var ki kökü bile toprağa değmiyor. Yani veya işte çok metrelerce yükseklikte, işte bu çöldeki çölden gelen tozların mineralleri ile besleniyor bu ormanlar en azından. Yani ya, oradaki o tozlar bir takım mineraller içeriyor ve işte yağmur ormanları, o çok efendim sık çok yüksek ağaçlı ormanların bu gelen tozlarla, tozlardaki minerallerle beslendiğini efendim seyretmiştim bir belgeselde. Dolayısıyla yani hiçbir şey boş değil, hiçbir şey sebepsiz değil. Cenab-ı Hak bu yeryüzünü de efendim pek çok hikmetleri barındırır şekilde yaratmıştır. Bu şekilde ayet-i kerimede de işte buna işaret ediliyor. Hiçbir şey hikmetten uzak değildir. Özellikle tabii yeryüzü insanın yaşadığı mekan olduğu için bir bakıma insanın en yakınından bir misal olarak yeryüzü bizim dikkatlerimize Allah Teala tarafından sunuluyor. İşte bu yeryüzünü yaratan, sizin emrinizi amade kılan, sizin karşınızda zelil kılan odur buyurularak bu hususa dikkat çekilmiş oluyor. Tabii bir başka tasavvufi bir yorum nakledelim. Burada Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri var. O da nefsi dünyaya benzetiyor. İşte nefisleri Allah Teala zelil ve boyun eğer biçimde yaratmıştır. Yani nefsi hor ve zelil tutmak gerekir. Nefse pay çıkarmamak, nefsi şımartmamak gerekir. İnsan nefsine muhalefet ederek onu boyun eğdirecek olursa, velul, emrine amade, Allah'ın emrine amade bir şekilde nefsi tutacak olursa insan her türlü belalardan, fitnelerden, sıkıntılardan kendisini kurtarmış olur. Ama kim de nefsini bu şekilde Allah'ın emrine boyun eğdirmez de nefsinin peşinden gidecek olursa, nefsinin önünü açarsa, bu sefer nefsi onu zelil kılar, onu emrine amade kılar, helak eder diye böyle bir de tasavvufi yorum nakletmiş olalım Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretlerinden. İşte Cenab-ı Hak yeryüzünü bu şekilde insanın emrine amade, insanın karşısında zelil, emrine hazır hale getirdiğini ifade buyurduktan sonra femşû fî menâkibihâ, onun omuzlarında dolaşın. Aslında menakip omuz demek esas itibariyle. Yeryüzü insana boyun eğecek biçimde yaratılmış olduğuna göre işte burada dolaşılması emrediliyor. Tabii buradaki emir yürüyün, dolaşın emri mübahlık ifade eder. Yoksa bildiğimiz manada bir mükellefiyet, vücub, zorunluluk ifade etmez. Yeryüzünün değişik yerlerini, bölgelerini gezin, dolaşın manasına gelir. Bazı alimler de buradaki emri, yani yürüyün, gezin, dolaşın emrini bir haber olarak, emir biçiminde ama haber manasına da tefsir etmişlerdir. Yani siz yeryüzünün muhtelif yerlerinde, bölgelerinde yürürsünüz, gezersiniz manasına, bu manada da yorumlamışlardır. Tabii bu ayet-i kerimede omuza benzetiliyor. Yeryüzünün muhtelif yerleri, bölgeleri. İnsan yeryüzünün muhtelif yerlerinde, bölgelerinde, etrafında yürüdüklerinde yer küreyi tanımış, görmüş olurlar. Ondaki türlü faydaları anlamış olurlar ya da orada bulunan farklı nimetlerden istifade edilmiş olur. İşte burada bir istiare söz konusu. Aynen bazen yeryüzü diyoruz zaten. Yeryüzünün sırtı ifadesi ki Kur'an-ı Kerim'de bu ifade de geçiyor. Sırt kelimesi de kullanılıyor yeryüzü için. Zahır kelimesi. Mesela şeyde Fatır suresinin 45. ayet-i kerimesinde Estaizu billah velev yuahidullahu nase bima kesebu ma terake ala zahriha min dabbe. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı yerin sırtında hiçbir canlı kalmazdı. Canlı varlık kalmazdı buyuruluyor. Burada da zahır kelimesi kullanılmış. Tabii bu menakip kelimesi, omuz kelimesi ile ilgili farklı yorumlardan birisi de dağlar olarak da yorumlanmıştır. Yeryüzündeki dağlar üzerinde dolaşın şeklinde. Tabii dağlar göklere doğru yükselen yüksek mekanlar olduğu için insanların omuzuna benzetilerek böyle bir yorum da yapılmış. Hatta şöyle bir hikaye var. Bişr bin Ka'b isimli bir zat, bir cariyesi varmış. Ona soruyor, diyor ki bana yeryüzünün menakibi nedir? Ayette de geçtiği üzere haber verirsen seni azat ederim diyor. Cariye de işte yeryüzünün menakibi, yani omuzları ile kastedilen dağlardır deyince onu azat etmiş. Daha sonra bu cariye ile evlenmek istemiş. Bu durumu da Ebu Derda radıyallahu anh'a söylüyor. Ebu Derda radıyallahu anh, tabii bu kesin bir şey olmadığı için, yani efendim kesin olmayan bir şeye göre hüküm bina etmemesini ona söylüyor. Tabii bu bir tefsirdir, yorumdur netice itibariyle. Demek ki bunlardan birisi de menakip kelimesinin dağlar olarak yorumlanmasıdır. Tabii yeryüzünde burada yürümek ifadesi kullanıldığı için dağların, tabii her dağda yürüme imkanı yok. Efendim, öyle dağlar var ki onların üzerinde yol bulma imkanı yok. Dolayısıyla bu tefsire itiraz edenler böyle bir gerekçe de ileri sürmüşler. Tabii bu ayet-i kerime yine tasavvufi olarak da yorumlanmış. Necmettin Daye Hazretleri Velayetün Necmiye'de işte bu ayeti tefsir ederken size diyor insanlık toprağını boyun eğdirmiş olan odur. Yani beşeriyet, sizi beşeriyet şeyini veren, özelliğini veren Cenab-ı Hak'tır. O halde insanlık toprağından ihtiyacınız olduğu kadar yukarılardan, aşağılardan kendinize mübah olan bir takım cismani ya da manevi lezzetlerden istifade edin. Yani insanın bedeni de bir bakıma hani dünya neyse insanın da bedeni maddi varlığıdır. Dolayısıyla bunlardan faydalanın. Ancak bedenlerinizin takviyesi, itaat ve ibadetlerinizin sebeplerini hazırlamak bakımından Allah'ın ahkamı olsun. Yani bu dünyadan ya da bedeninizden, kendi varlığınızdan istifade ederken Allah'ın hükümlerine riayet edin. Nasıl ki Allah Teala yeryüzünü sizin emrinize amade kıldı ama orada helal olan gıdalar da var, olmayanlar da var, helaller var, haramlar var. Elbette ondan istifade edin ama bu istifade Allah'ın koyduğu hükümler muvacehesinde olsun diye böyle bir yorum yapıyor. Zaten ayet-i kerimenin devamında da ve kulû min rizqi. Bu rızkın çoğunlukla yeryüzünden olduğuna belki de işaret var burada. Onun rızkından, Allah'ın rızkından yiyiniz. Yani yeryüzünde Allah Teala'nın yarattığı nimetler başta olmak üzere işte tahıllar, meyveler, türlü türlü nimetler. Bunları işte yeryüzünde gezin, dolaşın. Bu nimetlerden mübah olan Allah'ın helal kıldığı, rızık olarak takdir ettiği şeylerden istifade edin manasınadır. Onun için tabii bu hani bir tartışma var. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ Haram olan şey rızık mıdır, değil midir? Tartışmasında delil olarak gösterilen ayetlerden birisi de bu. Yani bazı alimler işte haram rızık mıdır, değil midir? Bu mesele biraz münakaşa edilmiş. Çok öncelikli bir mesele olmasa da bu hususta da bu zikredilen ayetlerden birisi de budur. Yani bazı alimler, ehl-i sünnetin genel şeyi herhalde şu ki haram olan şey de her ne kadar onu alması, yemesi, istifadesi haram olsa da helal olmasa da o da bir rızık sayılmıştır genellikle ama o helal rızık değildir. Haram rızıktır. Ve ayetin sonunda tabii ve ileyhin nüşur. Dönüş yalnız onadır, ancak onadır. Buna dikkat çekiliyor. Yani burada dünya hayatının geçici olduğu, fani olduğu, gezilse de, dolaşılsa da, nimetlerinden, rızıklarından faydalanılsa da dönüşün Allah'a olacağı, ancak Allah'a olacağına işaret var. Çünkü en-nüşur ileyhi olsaydı ayette dönüş onadır manasına gelirdi ama ve ileyhin nüşur olunca burada car mecrur yani ileyhi ifadesinin öne geçmiş olması dönüş yalnızca sadece onadır. Başka dönülecek yer yoktur. O halde siz bu dünya hayatında ne yaparsanız yapın, nelerden faydalanırsanız faydalanın. Neticede Allah'ın huzuruna döneceksiniz. Yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Yine nasıl yaşamışsanız ona göre hesaba çekileceksiniz demektir. Onun için bu dünya hayatının kıymetini, değerini bilin. Ondan faydalanın ama bir imtihan olduğunu bilin. Ama mutlaka Allah'ın huzuruna döneceğinizi ve efendim ona hesap vereceğinizi unutmayın. Bir bakıma ayet-i kerime buna işaret etmiş oluyor.
Peki hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi ayet-i kerimede geçen ifadelerden hakikaten hem zelul ifadesi hem menakip, yani farklı yorumları da farklı tefsirleri de aktarmış oldunuz. Yani isterseniz sarp, kayalık, dağlık, tepelik kısımlar, bölgeler kastedilmiş olsun. İsterseniz düz yollar, geniş yollar, ovalık, yani herhangi bir şekilde hem kolay hem zor. Bir taraftan işin içerisindeki farklı bir hikmet, ne kadar dağlık, tepelik ya da işte en sarp kısımda olursa Allah onu en uysal şekilde boyun eğercesine insanoğluna amade kıldı. Zelula, hem de böyle bir şekilde. Ve işte farklı ayet-i kerimelerde de geçtiği üzere, sizin de naklettiğiniz üzere, bunların üzerinde rahatça dolaşın, bu nimetlerden rahatça istifade edin. Fakat ayetin sonunda da ondan dönüşün sadece yine ona olacağı, onun huzurunda toplanacağınız, bu konuyu da unutmayın ifadesi yer alıyor. İnşallah şimdi de 16. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. E'emintum men fissemâi en yakhsife bikumul ardı fe izâ hiye temûr. Gökte olan zatın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız yer çalkalanıp duruyor. Evet hocam, buyurun.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Tabii önceki ayet-i kerimede Allah Teala yeryüzünü insanın emrine amade kılmasını, insan için her türlü istifade için, maslahat için bir mekan haline getirdiğini beyan buyuruyordu önceki ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede de işte insan dönüşün Allah'a olduğu ifade ediliyordu önceki ayet-i kerimede. İşte insan bu dünyayı bir imtihan gibi görmeyip bunca nimetin sahibine şükretmez, nankörlük ederse bunun akıbeti ne olur? Yani bu dünyayı yaratan Allah, bu kainatı yaratan Allah, bu kadar nimeti veren Allah dilerse azap da gönderir, bir takım cezalar da gönderebilir. Bir bakıma bu hususa dikkat çekilmiş oluyor. Yeryüzünü size boyun eğdirdikten sonra dilerse, bunca nimetleri, rızıklarını vermiş olmasına rağmen eğer nankörlük edecek olursanız sizi yerin dibine batırabilir manasına bu ayette öyle buyuruyor. E'emintüm, emin misiniz, güvende misiniz? Men fissemâi eyyaksife bikumul arda fe idâhiye temur. Sizi yere batırıvermeyeceğinden, gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? Fe idâhiye temur. O zaman yer sarsıldıkça sarsılır buyuruluyor. Buna dikkat çekiliyor. Tabi burada men fissemâi ifadesiyle kastedilen nedir? İşte bundan, bu ihtimallerden birisi Allah Teala kastedilmiş olabilir. Bu ifadeyi Allah'ın emri ve kazası şeklinde tevil etmek gerektiğini söylemişler. Yoksa hani bir takım Vehhabilerin dediği gibi Allah sadece gökte değil. Çünkü başka ayet-i kerimeler de var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela En'am suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala, Estaizu billah, bismillah. Ve huvallahu fissemavati ve fil ard. O Allah hem göklerdedir hem de yerdedir. Yerde olduğunu da ifade ediyor. Yine ve huvallahu fissemavati ve fil ard. Başka ayetler de var. Dolayısıyla Allah Teala ve huve maküm, bizimle beraber olduğunu ifade eden ayetler de var. Dolayısıyla buna göre Allah Teala'nın sadece göklerde olduğunu söylemek bu yerde olduğunu ifade eden ayete terstir. Bizimle beraber olduğunu, bütün varlıklarla beraber olduğunu, bize bizden yakın olduğunu ifade eden ayetlere ters düşmüş olur. Yani bir ayetten hareketle Allah Teala'nın sadece gökte olduğunu söylemek en başta Kur'an-ı Kerim'e ters düşmek olur. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin takdiri, göğün yaratıcı ve maliki olan Allah, Allah'ın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz manasınadır. Tabii genel itibariyle insanlarda veya cahiliye devrinde de bu böyleydi. Allah'ın gökte olduğunu sadece zannediyorlardı. Hatta Peygamberimiz bir rivayete göre hem dili olmayan hem sağır olan bir köleye, bir cariyeye "Eyn Allah" diye sorunca o da semaya işaret etti. Yani bir insan hiç duymuyorsa, özellikle doğuştan duyma özelliği yoksa, konuşma özelliği de olmaz zaten. Eliyle semaya, göğe işaret edince Peygamberimiz onun mümine olduğunu ifade etmiş. Tabii Arapçada sema kelimesi sümüvden, yükseklikten, yücelikten geliyor. Belki bu manada düşünülebilir. Yine Allah Teala'nın men fis semai ifadesiyle eğer Cenab-ı Hak kastediliyorsa, bunun sebebi müşrikler, Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları, putların ilah olmadığını bilmeleri içindir. Çünkü onların putlarının hepsi yerdeydi. Herhangi bir cihette bulunmak, bir yönde bulunmak, bir mekanda bulunmak cismani varlıkların, maddi varlıkların işaretidir, sıfatıdır. Allah Teala tabii burada sümüv dediğimiz gibi yücelik ifade ettiği için burada bir aslında her ne kadar ilk hatıra gelen mana gökte olduğu şeklinde olsa da buradaki üstünlük, yücelik manası cihet ve yön bakımından değildir. Allah'ın yüceliği, uluvvu, kudret ve saltanat bakımındandır. Kaldı ki günümüz ilminin ulaştığı noktada efendim uzayda bir mekan, uzayda bir üst aşağı şeyi olmadığını biliyoruz. Yani dünyanın küre gibi olduğunu düşünecek olursak, dünyanın neresi yukarı veya dünyanın dışının neresi yukarı, neresi aşağıdır? Böyle bir şeyin olmadığı bile bugün ilmen tespit edilmiş. Yani yukarı aşağı bizim dünyada bulunduğumuz, sabit bulunduğumuz noktaya göredir. Dolayısıyla dünyadan çıktığınız zaman bir yukarı aşağıdan bahsetmek kolay değil. Yani yukarı aşağı izafi bir şeydir. Onun için buradaki sema ile, menfis sema ile eğer Cenab-ı Hak kastediliyorsa, buradan kastedilen Allah'ın kudret ve gücü, saltanatı bakımından yüceliğine, üstünlüğüne işaret olarak kabul etmek gerekir diyor müfessirler. Tabii duada da ne yapıyoruz? Elimizi göğe kaldırıyoruz. Göğe doğru açıyoruz avucumuzu. Bunun manası nedir? Bu neden böyle elimizi dua ederken göğe doğru açıyoruz? Dua yapılırken ellerin gökyüzüne açılması bereket mahalli olmasından dolayıdır. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun diye de bir ayet-i kerime var. Sizin rızkınız semadadır. Size vaat olunanlar da semadadır şeklinde bir ayet-i kerime de var. Dolayısıyla bereket mahalli olmasından dolayı yine Allah ve Resulü, Peygamberimiz tabii özellikle dua ederken böyle dua etmesi ve bize böyle dua etmemizi öğretmesinden dolayıdır. Nasıl ki Kabe namaz için kıble ise, namaz kılarken ne yapıyoruz? Allah Teala önce, hatta Mescid-i Aksa'ya idi kıble ama Allah Teala tekrar emretti, Mescid-i Haram'a döndü. Yani bize öyle emredildiği için biz Mescid-i Haram'a dönüyoruz. Yoksa İslam'ı bilmeyen bazı cahillerin zannettiği gibi Kabe'nin taşına toprağına secde etmiyoruz biz. Kabe'ye secde etmiyoruz. Allah Teala o tarafa dönmemizi emrettiği için o tarafa namazla dönüyoruz. Yoksa bizim secdemiz Allah Teala'yadır. Aynı şekilde dua ederken ellerimizi açmamız, göğe doğru açmamız bize bu şekilde dua etmemizin öğretilmesinden dolayıdır. Dolayısıyla duanın kıblesi de elleri göğe doğru açmaktır. Çünkü bize böyle emredilmiştir. Yoksa haşa, yine nasıl ki Kabe'ye dönmemiz, Kabe'ye secde etmemiz ya da haşa Allah Teala'nın sadece o yönde olduğundan değil, dua ederken de elimizi göğe açmamız haşa sadece Cenab-ı Hakk'ın gökte olduğu manasına gelmez. Bu bize böyle emredildiği için biz böyle yapıyoruz. Çünkü ayet-i kerimelerde de geçiyor bu cihet meselesiyle ilgili, yine ayet-i kerimelerden. اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Hangi tarafa dönerseniz dönün, hangi tarafa yönelirseniz yönelin, Allah'ın vecihi, yüzü yani Allah'ın zatı o taraftadır. Yani Allah Teala belli bir cihetle, mekanla olmaktan münezzehtir manasına. Dolayısıyla duada böyle yapmamız bize böyle emredildiği içindir. Tabii burada gökte olan menfis semai ifadesindeki zarfiyetin Arapların zihnine, o günkü müşriklerin anladığı duruma göre de ifade edilmiş olması mümkündür. Bu şekilde de bir izah var. Çünkü yani sizin gökte olduğunu zannettiğiniz, oysa mekandan münezzeh olan o zatın, yani Allah Teala'nın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz manasına gelir. Eğer bu izah, bu tefsir kabul edilecek olursa. Tabii bazı zevata göre bu husus Allah Teala'nın kendisine mahsus özel ilimlerden, müteşabih ayetlerdendir tabii bu tür ayetler. Tabi buna iman etmek gerekiyor. İşte Allah Teala, işte insanoğlu hep Allah'ı anlamaya çalışırken kendine bakarak anlamaya çalışıyor. Halbuki leyse kemislihi şey, Cenab-ı Hak hiçbir şeye benzemez. İnsana da benzemez, başka varlığa da benzemez. Fakat bizim bildiğimiz, gördüğümüz, anladığımız, idrak ettiğimiz bütün varlıklar bir cihettedir. Efendim bir mekandayken başka bir mekanda bulunmaz. Halbuki Cenab-ı Hak hem göklerdedir, hem yerdedir, hem bizimle beraberdir, hem her yöndedir. Bunu tabii iman ederiz. Bunu tam olarak kavrayabilmek elbette kolay bir şey değil. Bu da Cenab-ı Hakk'ın yüceliğinden, azametinden, büyüklüğünden ileri gelen bir husustur. Bize düşen iman etmek, kabul etmek, geri kalan kısmını Cenab-ı Hakk'a havale etmektir. Tabii burada sizi yere batır vermeyeceğinden emin misiniz ifadesi, Allah Teala eğer dilerse yeryüzünü alt üst eder, sizi tıpkı Karun'a yaptığı gibi yerin dibine geçirir, yere batırabilir. Yani bu konuda sizin bir güveniniz mi var? Bu konuda emin misiniz? Allah'a bir taraftan isyan ediyorsunuz, ortak koşuyorsunuz, nankörlük ediyorsunuz. Allah'ın sizi yere batırı vermeyeceğinden emin misiniz diye burada bir bakıma bir tehdit de var. Eğer nankörlük ederse vehiye temur diye ayet-i kerimenin sonunda da feizahiye temur diye geçiyor. Bu mevr kelimesi çalkantı, akmak, hareket etmek gibi anlamları var. Temur kelimesinin aslı olan bu kelime. Yani yeryüzü her ne kadar Allah tarafından sizin emrinize amade kılınmış, boyun eğmiş ve sakin kılınmış iken çalkalanmayacağına, sarsılmayacağına, efendim zelzele meydana gelmeyeceğine emin misiniz? İşte bu zelzele, bu çalkantı neticesinde de Allah'ın sizi yerin dibine geçirmeyeceği konusunda elinizde bir garanti mi var? Buyurularak bir bakıma bu iman etmeyen kimseleri, nankörlük eden kimseleri akıllarını başlarına toplamaya ayet-i kerime teşvik etmektedir, tehdit etmektedir, ikaz etmektedir.
Evet hocam, zaten burada yer alan ifadelerin bir benzeri diyebileceğimiz nitelikte iki ifadeler de bir sonraki ayet-i kerime de tekrar şöyle geliyor. Estaizu billah, bismillah. Em emintum men fissemâi en yursile aleykum hasiba فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَز۪يرٌ Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Siz benim tehdidimin nasıl bir şey olduğunu yakında bileceksiniz.
Evet, yine bu ayet-i kerimede de gökten gelecek taşlar, hani meteor deniyor, evet. Yani meteor düştü. Yani tabii uzayda, gökyüzünde pek çok böyle irili ufaklı taş olduğunu astronomi ilminden öğreniyoruz. Yani bu bir meteor yağmuru çok büyük şeklinde meteorlar dünyaya eğer çarpacak olsa dünyadaki hayatın sona ereceği aşikar. Hatta bir takım işte bilim adamları dünyadaki bir takım önceki dönemlerden, devirlerden bahsediyorlar. Bir takım şimdi olmayan başka canlıların olduğundan bahsediyorlar ama işte bunlar nasıl ortadan kalktı? İşte dünyaya büyük meteorlar düşmüş olabilir. Bu meteorlar neticesinde dünyanın mevcut hali, durumu bozulmuş ve birçok canlı yok olmuş, hayatını kaybetmiş olabilir gibi bir takım nazariyeler ileri sürüyorlar. İşte bu ayet-i kerimede yine Cenab-ı Hak önceki ayetteki gibi tehdit devam ediyor. İşte gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga, fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Elinizde bir şey var mı? Garanti var mı? Bu konuda bir şeyiniz var mı? Neyinize güveniyorsunuz manasına? Tabii başka bir ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Tabii yani gökte, yerde ne varsa hepsinin Cenab-ı Hakk'ın emrine aittir. Her biri bir ordudur. Yeryüzünde de Allah'ın birçok orduları, askerleri var. İşte su bir ordudur. Denizler veya bir efendim sel baskını oluyor. Dünyanın süper gücü dediğimiz devletler aciz kalıyor. Bir kasırga oluyor, bir rüzgar. Cenab-ı Hak bir rüzgar ile çıkan bir kasırga, fırtına ne yapıyor? Yani en güçlü olduğunu söyleyen insanlar, devletler aciz kalıyor. Yani Cenab-ı Hak daha güçlüsünü gönderse bu göndereceği, yani işte güneştir, aydır, sudur, rüzgardır, bunlar Allah'ın bir askeri haline dönüşebiliyor. İşte bunlardan birisine dikkat çekiliyor bu ayette. Bu da gökten taş yağması, taş kasırgaları yağması hususu hatırlatılıyor. Nitekim bazı kavimler taşla helak edilmiş. Lut kavmine, ashabı fil, Kur'an-ı Kerim'de elem tera keyfe feale rabbike bi ashabil fil, Fil suresinde de geçiyor. Lut kavminin helak edilmesi de onlara taş yağdırılması şeklinde olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla en başta Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları olan müşriklere bu hatırlatılıyor. Önceki kavimlerin başına geldiği gibi gökten Allah sizin üzerinize efendim taş yağdırabilir. Yağdıramayacağı konusunda bir güvenceniz var mı? Buyurularak akıllarını başlarına toplamaları, nankörlüğü bırakmaları, şirki bırakmaları ve imana yönelmeleri. Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları ve kıyamete kadar da Kur'an-ı Kerim'in bütün muhataplarına Allah'ın emrettiği şekilde istikamet üzere düzgün bir hayat sürmeleri emrediliyor. Aksi halde Cenab-ı Hak işte türlü türlü helak yolları var. Cenab-ı Hak nasıl murad ederse geçmiş kavimlerin de bir kısmına bunların bir bölümü gelmiş. Bu kadar büyük olmasa da irili ufaklı, kimine taş yağmış, kimisi rüzgarla, kimisi başka şekilde, kimisi denizde boğularak helak edilmişler. Dolayısıyla sakın ola yanlış yollara gitmeyin, isyan etmeyin, Allah'a karşı gelmeyin. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın türlü türlü azap etme, cezalandırma yolları vardır ki işte bu ayette de gökten taş yağdıran kasırga ve fırtına gönderilmesinden bahsediliyor ve işte ayetin sonunda da fesetalemune keyfe nedir, benim uyarımın, benim tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz buyuruluyor. Onun için uyarıldığınız tehdidi gördüğünüz zaman, bu uyarı ile size uyarıldığınız şeyler başınıza geldiği zaman, o zaman bunun ne anlama geldiğini, Allah'ın azabının ne kadar şiddetli olduğunu ve ona karşı koymanın asla mümkün olmadığını siz de görürsünüz, göreceksiniz anlamına gelmektedir. Tabii öncelikle ayet-i kerimeye baktığımız zaman ilk olarak Allah Teala önceki ayet-i kerimede yere batırmakla tehdit ediyor. En başta dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları olan müşrikleri. Çünkü insanoğlu yeryüzünde ayağını yere basıyor ve göğe göre yer insana daha yakın veya ayağını yere bastığı zaman insan kendini güvende, emniyette hissediyor. İkinci olarak gökten başlarına taş yağdırmakla, taş adeta fırtına ve kasırgasıyla tehdit ediliyor ki bu tabii ikinci derecede bu gelmiş oluyor. Onun için dolayısıyla insanoğlu bu hususta aklını başına almalı. Ona göre hareket etmeli. Belki 18. ayeti de bu ayetlerin devamı mahiyetinde.
Evet.
Allah Teala buyuruyor ki وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرِ Andolsun, yemin olsun ki onlardan öncekiler, yani önceki kavimler, Nuh kavmi gibi, Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi, bunlar da ne yaptılar? Yalanladılar. Allah'ın gönderdiği kitabı, Allah'ın peygamberlerini yalan saydılar, yalanladılar, inkar ettiler. Fekeyfe kâne nekir, ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl oldu, nasıl olmuştu diye Cenab-ı Hak önceki kavimlerin halini, durumunu anlatıyor. Bunların da başlarına dediğimiz gibi işte kimini tufanla, kimini efendim rüzgarla, kimini tepelerine, üstlerine taş yağdırarak, Karun gibi kimilerini yerin dibine geçirerek Cenab-ı Hak helak etti. Onun için ey Kur'an-ı Kerim'in muhatapları, siz de aklınızı başınıza devşirin. Allah'ın emrine, Allah'ın elçisine, Allah'ın kitabına karşı gelmekten, ondan yüz çevirmekten sakının, dikkatli olun. Eğer siz de onlar gibi hareket ederseniz, önceki milletlerin başına gelen azap, türlü türlü azap şekillerinden birisi de sizin başınıza gelebilir manasına bir bakıma tehdit edilerek imana ve istikamete insanlar çağrılmış, davet edilmiş olmaktadır. Tabii aynı zamanda burada peygamberimiz için hem bir teselli hem de kavmini tehdit. Yani hem bir teselli var hem tehdit var. Peygamberimiz teselli ediliyor. İlk defa peygamberlere karşı çıkan Mekke müşrikleri değil. İlk defa müminlere zorluk çıkaran, eziyet eden onlar değil. Geçmiş kavimler de bunu yapmışlar. Ama aynı zamanda bir tehdit var. Eğer böyle devam edilirse bunun neticesinde Allah'ın azabının gelmesi gibi bir tehdit de var ama Peygamberimizin tabii rahmeten lil alemin olduğu için Cenab-ı Hak onun yüzü suyu hürmetine umumi bir azap göndermemiş. Efendim inşallah Peygamberimizin ahlakıyla, sünnetiyle hayatımızı süslemeye, ziynetlendirmeye gayret edersek yine Cenab-ı Hak inşallah bize umumi azap göndermeyeceğini yine Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruyor. İnşallah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sen onların içinde olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir. Yine onlar istiğfara, Allah'tan af dilemeye devam ettikleri sürece Allah onları azap edecek değildir buyuruyor. Onun için demek ki yine de bu ayet-i kerimeler mutlaka insanoğlu göz önünde bulundurmak durumunda Allah'ın mekrinden de Allah'ın azabından da hiçbir zaman emin olmamak gerekiyor. Korku ile ümit arasında efendim bir denge tutturarak kulluğumuzu, ibadetimizi, dünya hayatımızı ona göre tanzim etmek gerekiyor.
Evet hocam, burada belki vaktimizde aslında sona gelmiş bulunuyoruz ama son olarak belki dikkat çekebileceğimiz bir mesele de acaba şu olabilir mi? 17. ayet-i kerimenin sonunda Estaizu billah, bismillah, fesete'lemune keyfe nezir. Siz benim tehdidimin nasıl bir şey olduğunu, ne olduğunu yakında bileceksiniz. Biraz da Arapça açısından bakacak olursak 18. ayet-i kerimenin sonunda ise Estaizu billah, bismillah, fekeyfe kâne nekir. Fakat beni inkar etmenin akıbeti neymiş onlar da gördüler.
Evet.
Bir kullanılan sigalar açısından ve anlam açısından da ve programımızda da bahsetmiştik. Bu dünya hayatı mümin için işte bir tabiri caizse gölgelenmelik, sadece bir yer gibi bir taraftan. Bununla da alakalı son birkaç cümle alabilirsek oradan da inşallah programı kapatmış oluruz.
Evet, yani tabii Cenab-ı Hak için uzak yakın diye bir şey de söz konusu değil. Onlar diyor başka bir ayette innehum yaravnehu ba'iden ve nerahu kariba. Yani dünyanın ömrüne göre veya Cenab-ı Hakk'ın indindeki zamana göre dünya hayatı çok da uzun değil. Onun için hemen yakın gibi, kıyamet, ahiret Kur'an-ı Kerim'de hemen verecekmiş gibi çok yakın olarak ifade ediliyor. Saat diye ifade ediliyor.
Evet.
Yani şu an, saat, şu zaman. Dolayısıyla azaptan dediğimiz gibi uzak görmemek, mutlaka Cenab-ı Hakk'ın cezasından, azabından da çekinmek gerekiyor. Tabii bunun yolu da nedir? Günahlardan, masiyetlerden uzak durmaktır. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerin, ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren, oğullarından itibaren Nuh Aleyhisselam ve diğer ümmetlerin kıssaları, onların nasıl helak oldukları ile ilgili pek çok husus herhalde bundan dolayı zikrediliyor ki biz de ahir zaman ümmeti olarak, son ümmet olarak geçmiş ümmetlerin hatalarını tekrarlamayalım. Eğer o hataları yaparsak külli olarak gelmese de zaman zaman cüz'i bir takım sıkıntılar, musibetler gelebilir. Ya da işte en dehşetli olan şey nedir? İşte kıyametin kopmasıdır. Biz ahir zaman ümmeti olduğumuza göre artık kıyamette bizim aramızda başka bir ümmet yok. Buna göre insanın dikkatli olması, böyle uyanık bir şekilde Allah'ın rahmetinden ümit var ama azabından da kendini garantide, emniyette görmeden böyle bir hassas kulluk dengesi içerisinde hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Ayet-i kerimelerin bizim önümüze koyduğu, çizdiği yol, çerçeve bu olarak ifade edebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli malumatlar için. İnşallah bir sonraki programımızda da 19. ayet-i kerimeden devam edelim diyelim.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, bu haftaki programımızda Mülk Suresinin 15, 16, 17 ve 18. ayeti kerimelerinin tefsirlerinin üzerinde durmuş olduk. Hep birlikte okumaya, anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da 19. ayeti kerimeden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.